I'm going to just continue reading in Bhagavad Gita from we were reading the night before last.
Dünden önceki akşam okumaya devam ettiğimiz Bhagavad Gita'dan kaldığımız yerden devam edeceğim.
We were reading from the sixth chapter of Bhagavad Gita entitled Dhyana Yoga.
Bhagavad Gita'nın Dhyana Yoga adlı 6. bölümünü okuyorduk.
And we read the first verse.
Ve birinci dizeyi okuduk.
And in the first verse, Krishna explained a little bit about sannyas yoga.
Ve Krishna birinci dizede biraz sannyas yogasından bahsetmişti.
And he said that one who works as he is obligated and is unattached to the fruits of his work.
Ve mecburmuş gibi çalışan bir kişinin çalışmasının meyvelerinden bağımsız olduğunu.
He is in the renounced order of life.
O kişinin yaşamın feragat düzeninde olduğunu söylüyor.
He is true mystic.
Ve gerçek mistik olduğunu.
Not he who lights no fire and performs no duty.
Hiçbir ateş yakmayan ve hiçbir görev yapmayan birinin değil.
So we explained in that verse a little bit about what Prabhupada explained in the commentary, that real renunciation is not simply external change of dress.
Biz bu dizenin yorumuyla ilgili biraz açıklama yapmıştık. Prabhupada'nın açıklamada ne söylediğini. O da gerçek feragatın sadece giysi değiştirmekten ibaret olmadığıydı.
And to be renounced means that it does not mean that one simply renounces one's social duties and obligations.
Ve feragat etmiş olmak da kişinin sosyal vazifelerinden ve sorumluluklarından vazgeçmiş olması demek değil sadece.
And we spoke a little bit about false renunciation.
Ve biraz da sahte feragatın ne olduğundan bahsettik.
That false renunciation is to renounce something because it is simply too troublesome.
Sahte feragat demek bir şey çok fazla sıkıntılı olduğu için bundan feragat etmek anlamına geliyor demiştim.
And many people wish to renounce troublesome responsibilities.
Ve çoğu insanlar da böyle sıkıntılı sorumluluklarından vazgeçmek istiyorlar.
But that doesn't make them spiritual simply because they renounce troublesome responsibilities.
Ama onların bu sıkıntı verici sorumluluklardan feragat etmiş olmaları onları tek başına spiritual yapmıyor.
Because we explained that the tendency of the mind is to accept and reject.
Çünkü biz zihnin eğiliminin kabul etmek ve reddetmek olduğunu açıkladık.
And in Sanskrit that's called Bhoga Tyaga.
Ve Sanskritçe'de buna Bhoga Tyaga deniyor.
Bhoga means to accept an idea for enjoyment.
Bhoga demek bir fikri ya da bir zevki kabul etmek.
And when it doesn't work, we reject it and accept another idea.
Ve işe yaramadığı zaman da onu reddedip başka bir fikri kabul etmek.
And then the mind constantly goes through this process of accepting and rejecting.
Zihin sürekli bu kabul etme ve reddetme süreci içerisinde gidip geliyor.
Yesterday we spoke a little bit about transcending dualities of this world.
Dün biraz bu dünyanın ikiliklerini aşmaktan bahsettik.
And we explained how living being experiences happiness and distress in relationship to that which is not real.
Ve canlı varlıkların gerçek olmayan bir şeyle ilişkili olarak nasıl mutluluk ya da sıkıntı deneyimlediklerinden bahsettik.
And how that the proper way for transcending the dualities of this world of good and bad, heat and cold, happiness and distress, honor, dishonor.
Ve bu dünyadaki ikiliklerden iyilik, kötülük, sıcak, soğuk, onur ve onursuzluk gibi ikilemleri aşmanın en iyi yolunun ne olduğunu anlattı.
Is to see things connected to Krishna, everything connected to Krishna.
Bu da her şeyi Krishna ile ilişkili olarak görmek.
And when the mind becomes fixed and sees everything connected to Krishna, then one can actually overcome all fear in this world.
Ve ne zaman zihin sabitleniyor ve her şeyi Krishna ile ilişkili olarak görmeye başlıyor, o zaman bu dünyanın ötesine geçebiliyor
kişi. Srila Prabhupada used to explain that Krishna consciousness is not an artificial imposition on the mind.
Srila Prabhupada Krishna bilincinin zihin üzerine yapmacık bir dayatma olmadığından bahsederdi.
Because we might think, oh yes, to see everything in relationship to Krishna, that's just simply artificial because not everything's connected to Krishna.
Ah, evet, her şey Krishna ile ilişkili olduğunu düşünmek bize biraz yapmacık görünüyor. Çünkü her şey Krishna ile ilişkili değil diye düşünebiliriz.
But Krishna consciousness is not an artificial imposition of the mind because it's the natural state of consciousness of every living being.
Ama Krishna bilinci zihin üzerine yapmacık bir dayatma değil. Çünkü her canlı varlığın içinde bulunduğu doğal yapısal konumu bu.
Just like in English, I don't know how it is in Turkish, but in English, we can say shine, but actually shine means sunshine. Can you do it? In Russian, it's difficult too.
So we say
shine. When you say shine, you mean sunshine.
Biz İngilizce'de dedim hala seni ışık dediğimizde güneş ışığından bahsediyoruz.
So simply consciousness actually means Krishna consciousness.
Yani dolayısıyla aslında bilinç demek de Krishna bilinci demek.
Because our consciousness could not exist without Krishna.
Çünkü bilinç Krishna olmadan var olamaz.
Srila Prabhupada many times used to quote a verse, Krishna Surya Sam Maya Haya Andhakara Yaham Krishna Tahan Maha Maha Mayara Harikara Hare Krishna Hare Krishna.
Srila Prabhupada çoğunlukla bu diziyi alıntılardı.
Krishna is like the sun and Maya is like darkness.
Krishna tıpkı güneş gibi ve Maya da karanlık gibi.
Where Krishna is like the sun, Maya. Wherever there is Krishna consciousness, there cannot be Maya.
Nerede Krishna bilinci varsa, orada Maya'nın olması söz konusu değil.
Just like wherever there is the sun, there cannot be darkness.
Aynı güneş neredeyse, orada asla karanlık olamayacak.
Because the sun immediately dissipates the darkness.
Çünkü güneş anında karanlığı ortadan kaldırıyor.
Similarly, Krishna consciousness immediately dissipates the influence of the external energy.
Ve benzer şekilde Krishna bilincinde bizim harici enerjiyi dağıtır, ortadan kaldırır.
So Krishna consciousness is the natural state of consciousness of the living being.
Dolayısıyla Krishna bilinci yaşayan canlı varlığın doğal bilinç halidir.
And the unnatural state is to see things separate from Krishna.
Ve doğal olmayan hal ise her şeyi Krishna'dan ayrı görüyor olmak.
And when we see things separate from Krishna, then we see them, everything in this world, how it's connected to me.
Biz her şeyi Krishna'dan ayrı gördüğümüz zaman, tüm bu şeylerin dünyada nasıl bizimle ilişkili olduğunu göz önünde bulunduruyoruz.
And therefore, there is a desire to enjoy that which we see in this world for our own purpose and our own pleasures.
O yüzden de bizim kendi keyfimiz için bu dünyada gördüğümüz şeylerin zevkini sürme eğilimimiz var.
This Krishna consciousness is a natural state, which means to see everything is connected to Krishna.
Krishna bilinci, her şeyi Krishna ile ilişkili görmek anlamına gelen doğal bir bilinç.
Bhagavad Gita Krishna many places explains how everything is connected to him.
Ve Bhagavad Gita'da Krishna birçok yerde her şeyin nasıl onunla ilişkili olduğunu açıklıyor.
Aham sabhasya prabhavamataksabhavartate. He says, I'm the source of the material world and the source of the spiritual world. Everything emanates from me.
Diyor ki ben hem maddi dünyanın hem de spiritüel dünyanın kaynağıyım. Her şey benden yayılır.
İtalini, Bhutani, Sabitit, Arya, Aham, Krishna, Sujagata, Prabhupada, Prabhupada. You should know that all that is material and all that is spiritual, I am both its origin and its dissolution.
Maddi olan ve spiritüel olan her şeyin kaynağının ve yok oluş sebebinin benim olduğumu bilmelisin diyor Krishna.
So therefore nothing can exist without Krishna.
Dolayısıyla hiçbir şey Krishna olmadan var olamaz.
Therefore, spiritual vision means to see everything connected to Krishna.
O yüzden spiritual bakış açısı demek her şeyi Krishna ile ilişkili olarak görmek demek.
And that is the way of transcending all fear in this world.
Ve bu dünyadaki tüm korkuları aşmanın yolu da bu.
Because everything is connected to Krishna, it means I am also connected to Krishna.
Çünkü her şey Krishna ile ilişkili demek, benim de Krishna ile ilişkili olduğum, bağlı olduğum, ona bağlı olduğum anlamına geliyor.
Fear comes because we think we're going to lose our connections.
Korku da bizim bu bağlantılarımızı yitireceğimizden korkmamızdan kaynaklanıyor.
And we think by losing our connections, it will be the cause of great distress.
Ve bağlantılarımızı yitirmenin bizim için büyük bir sıkıntı yaratacağını zannediyoruz.
Therefore we live in a state of insecurity.
O yüzden bir güvensizlik hali içerisinde yaşıyoruz.
Because we're naturally meant to be secure.
Çünkü biz doğal olarak güvende olmak için varız.
It's a natural state of existence to feel very secure.
Varlık için çok doğal olan bir şey kendi güvende hissetmektir.
To always feel protected.
Her zaman korunduğunu hissetmektir.
Feel cared for.
Ve ilgilenildiğini hissetmektir.
Feel loved.
Sevildiğini hissetmektir.
Feel that you'll never be let down.
Ve asla yarı yolda bırakılmayacağınızı hissetmektir.
It's natural.
Bu doğal.
But it's natural because that's our natural relationship that exists with Krishna.
Doğal çünkü bizim Krishna ile aramızda olan doğal ilişki bu böyle.
But in this world we live in fear because we see how our connection with this world is always so temporary.
Bizim korku içinde olmamızın sebebi ise her zaman bu dünya içerisindeki bağlantılarımızın nasıl geçici olduğunu görmemizden kaynaklı.
And although we see the temporary nature of this world again and again and again, still we think we'll find some security.
Biz tekrar tekrar bu maddi dünyanın geçici halini görmemize rağmen bir güvensizlik hissediyoruz.
I was telling Okan yesterday one verse from Mahabharata spoken by Yudhishthira Maharaj.
Dün Okan'a Mahabharat'tan Yudhishthira Maharaj'ın konuştuğu bir dördükten bahsediyorum.
Hani hani bu tani kançatiye yamalayan şeşestaran hiç tani kim askaya tapmadan. It was an answer to a question from Yamaraj.
Yamaraj'ın yönelttiği bir soruya verdiği cevaptı bu.
Yamaraj was asking Yudhishthira Maharaj, what is the most amazing thing in the world?
Yamaraj Yudhishthira Maharaj'a soruyordu. Maharaj, dünyadaki en harikulade şey nedir?
Yudhishthira Maharaj answered, seems to me the most amazing thing in this world.
Yudhishthira Maharaj da cevap veriyor. Diyor ki, bana göre bu dünyada en harikulade görünen şey
is that every single day thousands and millions of living beings are sent to the kingdom of death.
Her gün yüzlerce kişi ölüm krallığına gönderiliyor.
And those remaining are looking for a permanent situation.
Ve burada geride kalanlar da daimi bir durum arıyorlar kendileri için.
What could be more amazing than this?
Bundan daha inanılmaz ne olabilir?
That's the most amazing thing.
En inanılmaz şey bu.
Every day we see the impermanence of this world.
Her gün bu dünyanın geçiciliğini görüyoruz.
The constant change.
Daimi bir değişim.
Krishna says in Bhagavad Gita, the material nature is endlessly mutable.
Krishna Bhagavad Gita'da diyor ki, maddi doğa sonsuz derecede durdurulamaz.
It's always changing.
Sürekli değişiyor.
The only thing that doesn't change is that it's always changing.
Değişmeyen tek şey maddi doğanın sürekli değiştiği.
So Marx take this word from Krishna.
Marx. We live in constant fear that I need to secure myself.
Gördüğümüz halde bunu deneyimlediğimiz halde sürekli kendimi güvene almalıyım diye korkuyla yaşıyoruz.
And the reason is because it's natural.
Bunun sebebi de çok doğal olması.
It's natural to feel secure.
Çünkü güvende hissetmek doğal bir şey.
It's our natural state of existence.
Bizim varoluşumuzun doğal hali bu.
Because the natural state of existence of the living being is to be in Krishna consciousness.
Çünkü canlı varlığın doğal varoluş hali Krishna bilincinde olmak.
And in Krishna consciousness is no fear.
Krishna bilincinde de korku yok.
It's like why did Krishna tell Arjuna abandon all varieties of religion and surrender unto me?
Neden Krishna Arjuna'ya her tür dini bırak ve sadece bana teslim ol dedi?
I'll deliver you from all sinful reactions.
Ben seni bütün günahkar tepkilerden kurtaracağım.
Then he says, Masucha, don't fear.
Krishna Masucha, korkma diyor.
Because he understands everybody lives. If I abandon all my connections to everything, even my principles of religion.
Eğer ben her şeyle olan bağlantımı terk edersem, hatta dinimle alakalı olan tüm prensipleri bile.
Who will protect me?
O zaman beni kim koruyacak?
Krishna gives us assurance that I will protect you.
Krishna, ben seni koruyacağım diye garanti veriyor.
Krishna tells Arjuna, don't fear, and he also gives his guarantees to Arjuna.
Krishna Arjuna'ya korkma diyor ve bütün garantiyi veriyor.
He says, yaidam paramanguya madbhakteshva vijasati. He says, this is for anyone who explains this secret of bhakti to others. For him, devotional service is guaranteed.
Diyor ki, her kim bu bhakti'nin gizemini başkalarına açıklarsa, anlatırsa, onun için adanmışlık hizmeti garantilenir.
And at the end he comes back to me.
Ve tekrardan bana geri döner.
Nachatasman vrusheshu kastin me priyakritam. There's no servant in this world who's more dear to me than him.
Bu dünyada bana ondan daha yakın başka bir hizmetkar daha yok.
Nor will there ever be anyone who's more dear.
Asla da böyle bir kimseden daha yakın bir hizmetkar olamayacak.
What Krishna gives is assurances and guarantees. It's not like a bank is giving a guarantee and a loan.
Krishna'nın verdiği teminatlar ya da garantiler bize borç veren bir bankanın garantilerine benzemiyor.
Or somebody may give their guarantees to the bank. Oh yes, I guarantee. I'll co-sign this loan application. Guarantee.
Ya da birileri gidip bankaya, evet, ben bu işte borç alımı için buna garanti veriyorum diye imzalayabilir.
Oh, when you purchase a new product, you always look for the guarantee.
Ne zaman bir yeni ürün alsanız, hep garantisine bakarsınız.
They have to give their guarantees.
Garantilerini vermek zorundalardır.
But there may be so many obstacles in fulfilling their guarantees.
Ama onların garantilerini yerine getirmekte bir sürü engel olabilir.
When Krishna gives a guarantee, who can obstruct him in his efforts to ensure his guarantee?
Ama eğer Krishna garanti verecekse, her kim onun garantilerini kesin teminat verebilmesinde önüne geçebilir ki
onu. Krishna says, he tells Arjuna, declare it boldly, Arjuna, my devotee is always protected.
Açık bir şekilde Arjuna söyledi, adanının daima korunduğu.
Krishna always protects, not only protects his devotee, but he protects the words of his devotees.
Krishna sadece adananı korumakla kalmıyor, ama onun sözlerini de koruyor.
He says, "Nehabu kamanasu stipati vaya nevijite svapama piyasa dharmasya trayate mahatobaya." He says, "In this endeavor, there's never any loss or never any diminution."
Böyle bir çabada asla bir kayıp ya da eksiklik yoktur.
And a little advancement on this path protects one from the most dangerous type of fear.
Ve bu yolda küçücük bir ilerleme bile kişiyi en korkunç tehlikelerden koruyabilir.
What is the most dangerous type of fear?
Peki en tehlikeli korku tipi ne olabilir?
To forget Krishna.
Krishna'yı unutmak.
That's the most dangerous type of fear.
En tehlikeli korku budur, Krishna'yı unutmak.
Sometimes we think, oh, Krishna protects me, so simply he just protects the physical body.
Biz bazen şöyle düşünüyoruz. Krishna beni koruyorsa sadece benim bedenimi koruyordur diye düşünüyoruz.
But the body has to go sooner or later.
Ama beden er ya da geç göçmek zorunda.
It's temporary.
Geçici.
So when Krishna says, a little advancement of this path protects one from the most dangerous type of fear. He's not talking about protection of the physical body.
Dolayısıyla Krishna ne zaman bu yolda küçücük bir ilerleme olsa bile kişi en korkunç, tehlikeli korku tiplerinden bile korunacaktır demekle bedenimizden bahsediyor.
The most dangerous type of fear is to forget our connection with Krishna.
Çünkü en korkunç, tehlike tipi Krishna ile olan bağlantımızı unutmak.
Because that's where fear comes from.
Çünkü korkunun geldiği yer orası.
Fear comes when we turn away from Krishna and then think ourselves to be independent.
Korku biz Krishna'ya sırtımızı döndüğümüzde ve kendimizin bağımsız olduğumuzu düşündüğümüzde geliyor.
Prabhupada tells a story of a cat.
Ve Prabhupada bir kedinin hikayesini anlatıyor.
Cat carries in her mouth little kittens.
Kedi ağzında küçük yavrularını taşır.
I always like to tell the story because as a child I personally witnessed this.
Ben hep bu hikayeyi anlatmayı çok seviyorum çünkü şahsen çocukken buna tanık olmuştum.
When I was very young, we had a cat in the house.
Ben çok gençken evimizde bir kedimiz vardı.
And the cat in the little back porch. Cat had a small litter of kittens, about 5 or 6 kittens.
Ve kedinin arka küçük bir veranda üzerinde 5-6 tane yavrusu olmuştu.
And when the cat had her kittens, immediately I wanted to go out and touch the kittens.
Ve ne zaman kedi gitse, ben sürekli hemen koşup yavrulara dokunmak istiyordum.
And the mother was watching. She didn't like that.
Ve anne de sürekli izliyordu çünkü hiç hoşuna gitmiyordu.
So as soon as I went into the house, the mother went carried each kitten up into the rafters.
Ben ne zaman evin içine girer girmez anne birer teker yavrularını o eski karınlarına taşımış.
I remember watching through the window and I was crying.
Pencereden izleyip ağladığımı hatırlıyorum.
As I saw the mother pick up each kitten with her mouth and carry the kitten in the back of the neck. Into the rafters.
Annenin kedi annenin gelip de yavrularını şurasından tutup birer o eski karınlarına taşıdığını.
And my sister, when I wanted to go out to stop the cat, my sister stopped me and said, "Don't. Mother will get very angry with you. She'll scratch you."
Ve ne zaman ben evden çıkıp verandaya kediyi durdurmak istedim, kız kardeşim hep beni uyarıyordu, yapma. Anne kızacak, sonra da seni tırmalayacak diye.
So I wanted to go, but I couldn't. So I just looked at the window and watched her. She carried each kitten.
Yani gitmek istiyordum ama yapamadım. Sadece pencereden bakıp annenin yavrularını birer böyle taşıdığını oturup izledim.
And Prabhupada gives this analogy.
Ve Prabhupada şu benzetmeyi yapıyor.
That the cat, mother cat, she carries the kitten in her mouth.
Diyor ki anne kedi yavrularını ağzında taşır.
And when the kitten sees the mother cat coming and picking the mouth in their mouth, kitten doesn't feel afraid at all.
Ve yavru kediler annenin onlara gelip de boyunlarından tutup ağzında taşıyacağını gördükleri zaman yaklaşan annelerini hiçbir korku duymazlar bundan.
Kitten knows this is my mother.
Çünkü yavrular bilir ki bu gelen benim annem.
She's protecting me.
O beni koruyor.
She'll carry me wherever she wants to, and that will be my home.
Beni istediği yere taşıyacak ve orası da benim evim olacak.
When the same cat opens her mouth.
Ama aynı kedi ağzını açtığında.
And shows her teeth to the mouse.
Ve dişlerini bir fareye gösterdiğinde.
Mouse doesn't take the same way as the kitten.
fare yavrular gibi aynı şekilde düşünmüyor.
Mouse has a different perspective.
Farenin farklı bir bakış açısı var.
The mouse runs in fear.
Fare korkuyla kaçıyor.
Srila Prabhupada says that kitten is like the devotee.
Srila Prabhupada diyor ki, yavru kedi aynı bir adanay gibi.
Kitten is not afraid of death because kitten is thinking this is Krishna coming to take me home.
Ölümden korkmuyorlar çünkü yavrular bu sefer düşünmüyor ki bir adananlar Krishna beni almaya geliyor.
There's no fear.
Hiçbir korku yok.
Why? Because the devotee has lived a life seeing things connected to Krishna.
Çünkü adanan bir şeyleri Krishna ile alakalı olarak gördüğü bir yaşam yaşadı.
Like we spoke about yesterday about investing in the needs of the self.
Aynı dün bahsettiğimiz gibi benliğin ihtiyaçlarına yatırım yapmak.
We gave the distinctions between investing all our energies in the body and investing energies in the self.
Enerjimizi bedenimize, bir de enerjimizi kendimize yatırmak arasındaki bütün o ince ayrımlardan bahsetmiştik.
Because the devotee has invested the energy in the self, the devotee understands that self continues.
Adanan enerjisini benliğine yatırdığı için biliyor ki benlik devam ediyor sürekli.
Because the devotee has understood what does the self do after the self leaves the body.
Çünkü adananlar bu benlik bedenden ayrıldıktan sonra bedenin neler yaptığını anlarlar.
It's like we were talking about this 2 days ago.
Bundan 2 gün önce bahsediyorduk.
Yeah, most people don't understand, but when they think when human life means to how to become relief from suffering, they think that's the goal.
İnsanlar demiştik ki yaşamın amacının ızdıraplardan kurtulmuş olmak olduğunu zannediyorlar.
That after this life, I don't suffer.
Ondan sonra da bu hayattan sonra ızdırap çekmeyeceğim diye düşünüyorum.
But what does one do to not suffer?
Ama peki kişi ızdırap çekmemek için ne yapar öyleyse?
Just be happy, I'm not suffering.
Sadece mutlu olur çünkü çekmiyorum işte ızdırap yok.
Tell everybody else I'm not suffering.
Ya da herkese gidip ızdırap çekmiyorum der.
Soul is active.
Ruh aktif.
In fact, that's what Prabhupada explains in today's verse that I was going to read that I haven't gotten to yet.
Aslında bakıyorsa bugün okumayı mı unuttum dedi de Prabhupada'nın açıklayacağı da bu.
His Prabhupada says, one who has no information of the Supreme must be engaged in self-satisfaction because no one can stand on a platform of inactivity. It's only one sentence, that's it. If you just do what you've done up until now, you'll probably do okay. I'll say it shortly. One who has no information of the Supreme
Yüce Tanrı'ya dair hiçbir bilgisi olmayan kişi
must be engaged in self-satisfaction.
Benlik tatminiyle meşgul olmak zorunda.
Because no one can stand on the platform of inactivity.
Because
no one can stand on the platform.
Çünkü hiç kimse eylemsizlik düzleminde kalamaz.
Or as Krishna says, nobody can be inactive, not even for a moment.
Krishna'nın diğer bir deyişle hiç kimse bir an bile olsun inaktif kalamaz.
Because that is a symptom of life.
Çünkü canlılığın hayatın belirtisi bu.
So because a devotee has learned how to be active in Krishna consciousness in this life.
Krishna adananları da bu hayatta nasıl aktif olacaklarını öğrendikleri için
by investing in spiritual activities which fulfill the needs of the soul.
Ruhun ihtiyaçlarını yerine getiren manevi faaliyetler aktif olurlar.
Then he is dira. He's undisturbed by having to give up this body.
O zaman o kimseler dira'dır. Bu bedeni terk etmiş olmaktan, bırakmış olmaktan sıkıntı duymaz.
Because he knows he'll just continue to do that which he's already been doing in this life because he's invested so much energy in it.
Çünkü zaten epey fazlasıyla enerji harcadığı bu dünyada yaptığı şeyi yapmaya devam edeceklerini bilirler sonrasında.
Krishna eradicates the fear in his heart.
Krishna onun kalbindeki korkuları söküp atar.
Krishna reveals himself and helps that devotee to transit from material world to his next destination.
Krishna kendisini gösterir ve adanında bu maddi dünyadan bir sonraki gideceği yere gitmesine yardımcı olur.
Therefore, seeing things in relationship to Krishna is a primary objective in our life.
Bu yüzden de her şeyi Krishna ile alakalı olarak görmek bizim bu hayattaki başlıca amacımızdır.
And when Krishna says, I protect him from the most dangerous type of fear.
Ve Krishna, ben o kimseyi en korkunç tehlikelerden korurum dediği zaman,
Krishna speaking about the danger of forgetting him.
Krishna bizim onu unutmamız tehlikesinden bahsediyor.
That is the greatest source of fear.
Çünkü bu en büyük korku kaynağı.
Because if I forget, then I have to live in the world of duality.
Çünkü unutursam o zaman ikilikler dünyasında yaşamak zorundayım.
Or as we explained yesterday, when we forget, we create a reality which has no existence beyond our own imagination.
Dün söylediğimiz gibi unuttuğumuz zaman biz kendi hayalimizin ötesinde gerçekliği olmayan bir gerçeklik yaratıyoruz.
Like the happiness we have when we wake up from a bad dream.
Tıpkı demiştik, kötü bir rüyadan uyandığımızda duyduğumuz mutluluk gibi.
And the sadness we experience from waking up from a good dream.
Ve de iyi bir rüyadan uyandığımızda duyduğumuz üzüntü gibi.
The happiness or sadness has no connection to reality, it's only connected to a dream.
O mutluluğun ya da üzüntünün gerçeklikle hiçbir bağlantısı yok. İkisi de sadece bir rüyaya bağlı.
And then we spoke a little bit about its comparison to the daydream.
Ve daha sonra bunun gündüz dalınan hayallere benzerliğinden bahsetmiştik birazdır.
Night dream is there, and the daydream is also there.
Gece rüyaları var, bir de gündüz kurduğumuz hayaller var.
The daydream is we dream of something we'd like to have.
Gündüz kurulan hayaller, bizim sahip olmak istediğimiz şeylerin hayalleri.
Or something we would like to avoid.
Ya da kaçınmak istediğimiz bir şeyin hayali.
That's the daydream, but it's no different than the night dream.
Bu günlük hayaller ama bunun gece görülen rüyalardan hiçbir farkı yok.
Except it takes place when we're supposedly awake.
Sadece bizim sözde hani uyanık olmamız gereken bir zamanda gerçekleşmesinin dışında bir
farkı. The most dangerous type of fear is to see things separate from Krishna.
En tehlikeli korku tipi bir şeyleri Krishna'dan ayrı görmek.
Because then one has to live in duality.
Çünkü o zaman Krishna, çünkü o zaman kişi ikilemler arasında yaşamak.
Lord Chaitanya told Sanatana Goswami.
Lord Chaitanya Sanatana Goswami'ye şöyle diyor.
He said, "Dvaite bhadra bhadra gyan sabba mano dhamma, e bala e manda e sabba brahma." He says, in the material world, everybody thinks this is good and this is bad, but it's all a mistake.
Diyor ki maddi dünyada herkes bu iyi, bu kötü diye düşünüyor. Ama bunun hepsi bir hata.
He says it is all simply mental concoction because we see good and bad in relationship to the material world.
Bu sadece maddi bir uydurmadan ibaret. Çünkü her şeyi maddeyle ilişkili olarak görüyoruz.
And it's interesting the word that he used. Dvaita bhadra bhadra gyan sabha mano dharma. Mano dharma means the religion of the mind.
Burada kullandığı kelime çok ilginç. Çünkü orada manodharma kelimesini, yani zihnin dini kelimesini.
This is the religion of the mind.
Çünkü bu zihnin dini.
This is good because it's good for me. This is bad because it's not good for me.
Bu iyi çünkü benim için iyi. Bu da kötü çünkü bana iyi gelmiyor.
Or this is good because it's good for the extended self.
Ya da iyi çünkü neden bizim uzantımız olan benlikler için?
Because then there's the concentrated self, what's good for me, but then there's the extended self.
Bir bizim için iyi olan konsantre olmuş benliğimiz var. Bir de daha uzak benliğimiz var.
We read that 2 days ago.
Onu 2 gün önce okudum.
We might have forgotten, but I'll read it again.
Tekrardan okuyacağım, unutmuş olabiliriz.
Prabhupada Prabhupada says, it's in first verse of sixth chapter, in the first paragraph, everyone acts in this world to maintain his family and their paraphernalia.
Bu dünyada herkes ailesine ve kendisine bakmak için çalışır.
But no one is working without some self-interest, some personal gratification.
Fakat hiç kimse kendisiyle ilgili olmaksızın ya da kişisel memnuniyet söz konusu olmaksızın çalışmaz.
Be concentrated or extended.
İster hani konsantre olmuş olsun, isterse hani bizi uzak benlik olsun.
So concentrated means me.
Yani konsantre yoğunlaşmış benlik demek ben.
And then we extend the selfish, the self-satisfaction beyond ourselves to family, society, friends, humanity.
Ve biz de benlik tatminini kendimizden çıkarıp bunun işte aile, arkadaşlar, insanlık gibi bizden daha uzak olan benliklere de yayılıyoruz.
Because we get some satisfaction because when I serve family, society, friends, humanity, because I'm part of that, then I'm serving me too.
Çünkü bundan bir tatminiyet duyuyoruz. Ben aile, insan, toplumlara hizmet ettiğim zaman bunun bir parçası olduğumda ben de tatmin oluyorum, mutlu oluyorum.
So there's still some personal satisfaction there.
Hala da bunda şahsi bir tatminiyet söz konusu.
So therefore Prabhupada says everybody acts in this world with some self-interest, whether it's personal satisfaction, concentrated or extended.
O yüzden burada Prabhupada'nın söylediği şey, ister hani kişisel tatminiyetimiz olsun, ister hani bizden uzak olanların tatminiyeti olsun. Herkes küçük bir çıkar uğruna çalışıyor bu dünyada.
The criterion of perfection is to act in Krishna consciousness.
Ve mükemmelliğin hükmü de Krishna şuurunda hareket etmek.
And not with a view to enjoy the fruits of work.
Çalışmanın meyvelerinden zevk almak değil.
To act in Krishna consciousness is the duty of every living entity.
Krishna şuurunda hareket etmek her canlının görevidir.
Because all are constitutionally parts and parcels of the Supreme.
Çünkü bütün canlılar meşru bakımdan Yüce Tanrı'nın önemli öz parçalarıdır.
Parts of the body work for the satisfaction of the whole body.
Vücudun parçaları bütün vücudun tatminiyeti için çalışır.
Limbs of the body do not act for self-satisfaction, but for the satisfaction of the complete whole.
Vücudun organları kendilerini tatmin etmek için değil, bütün vücudu tatmin etmek için çalışırlar.
Similarly, the living entity who acts for the satisfaction of the supreme whole and not for personal satisfaction is the perfect sannyasi, the perfect yogi.
Aynı şekilde şahsi tatminiyeti için değil de yüce bütün tatminiyeti için çalışan kişi mükemmel bir sannyasi ve mükemmel bir yogidir.
So, to work for the satisfaction of Krishna is not selfish.
Dolayısıyla Krishna'nın tatminiyeti için çalışma bencilce değil.
Well, some will say, well, if I do something for Krishna, I benefit, so therefore it's selfish.
Biri diyebilir ki, ben Krishna için bir şey yaptığımda bundan fayda görüyorum. O halde bu da bencilce oluyor.
But that's not bhakti.
Ama o bhakti değil.
Bhakti means I do something for Krishna, but I don't think about my own pleasure. I think of Krishna's pleasure first.
Bhakti demek, ben Krishna için bir şey yapıyorum, ama kendi memnuniyetimi düşünmüyorum. Öncelikle Krishna'nın için yapıyorum.
Seems so far.
Çok uzak geliyor.
So distant.
Çok uzak.
So ideal.
O kadar fazlasıyla idealist.
So impossible.
O kadar imkansız.
I think it's how can anybody ever sacrifice all his personal interests for someone else?
Düşünüyoruz ki nasıl olur da bir kimse bütün kendi şahsi çıkarlarını başka biri için feda edebilir?
There's only one word I can think in connection to that.
Bu bağlamda düşünebildiğim tek bir kelime var.
Slave.
Kölelik. Köle.
How can I become a slave?
Nasıl bir köle olabilirim?
How is there any pleasure in being a slave?
Bir köle olmanın neresinde keyif var?
I give up my own individuality, my own identity, my own desires. Everything that's me, I give it up.
Bütün bireyselliğimi, arzularımı, bana dair her şeyden vazgeçiyorum. Nasıl olacak?
Crazy.
Bu çılgınca.
You must be brainwashed.
Yani kesinlikle beyniniz yıkanmış olmalı.
How could anybody ever think like that?
Nasıl olur da herhangi bir kimse böyle düşünebilir ki?
You don't fit into this world. You don't fit into this. You're brainwashed. Nobody thinks like that.
Sen bu dünyaya ait değilsin. Senin beynin yıkanmış. Kimse böyle düşünmez ki.
So people think.
İnsanlar düşünüyor.
Slave.
Şöyle.
They think surrendering is waving a white flag.
De teslimiyetin bir beyaz bayrak çekmek olduğunu düşünüyorlar.
Right? Like when there's a war and you put up a white flag, okay. Come and take me away.
Aynen, bir savaşta beyaz bayrak çekip tamam, hadi gel beni al demek gibi.
Put the chains on.
Kelepçe, zincirleri vur bana.
Take me to, put me into hard labor.
Beni zor işlere koş.
I know I'm good. Either I die or I surrender.
Biliyorum, ya öleceğim ya teslim olacağım.
So we think surrender means waving a white flag. All right, I surrender.
Biz teslimiyetin sadece beyaz bayrak çekmek olduğunu düşünüyoruz. Tamam, peki teslim olacağım.
They have no conception of who's Krishna.
Krishna'nın kim olduğuna dair hiçbir algıları yok.
They have no conception of who they're surrendering to.
Kime teslim olduklarına dair hiçbir anlayışları yok.
They have no idea whatsoever what does it mean, how pleased Krishna becomes to one who gives everything to him.
Krishna'ya her şeyini veren bir kimseye karşı Krishna'nın ne kadar memnuniyet verici olduğuna dair hiçbir fikirleri yok.
Because that's all Krishna wants. He doesn't want us to surrender so he has us for hard labor, breaking rocks.
Krishna'nın tek istediği şey bu. O bizden sert kayaları kırmamız için bizi zor işe koşmak üzere teslim olmamızı istemiyor.
Krishna's not fighting a war against the living entities in the material world.
Krishna maddi dünyadaki canlı varlıklara karşı bir savaş da yürütmüyor.
Fighting over property? No, it's my material world.
Bir mülk uğruna da savaşmıyor. Hayır, bu benim mülküm falan oluyor demiyor.
I'll fight you to the end. This is my material world. Don't you know what I said in Bhagavad Gita?
Sonuna kadar seninle savaşacağım. Bu maddi dünya benim mülküm.
Krishna doesn't have to fight for his material world. It's his material world.
Krishna bu maddi dünya için savaşmak zorunda değil ki. Bu onun dünyası zaten.
We're the ones in illusion.
Biz yanılsama içerisinde olanlarız.
This is my corner. This is my section. This is my material world.
Biz bunun benim köşem, benim bölümüm, benim maddi dünyam olduğunu düşünüyoruz.
When Krishna says surrender to me, it just means to surrender the false conception of thinking this mine.
Krishna bana teslim ol derken söylediği şey bu benim yanlış algısını bırak.
He says that I'll protect you.
Söylediği şey seni koruyacağım.
I'll take care of you.
Sana bakacağım.
They don't understand when Krishna asks for surrender. What is he asking for?
Krishna teslimiyetten bahsettiği zaman onun ne istediğini anlamıyorlar.
And they don't understand what service to Krishna, selfless service to Krishna actually brings.
Ve Krishna'ya yapılan o özgeci hizmetin ne getireceğini bilmiyorlar.
I oftentimes tell this story in this connection.
Bu bağlamda sıkça anlattığım bir hikaye var.
It's from the Srimad Bhagavatam, the story of Maharaj Ambarish and Durvasa Muni.
Srimad Bhagavatam'dan Maharaj Ambarish ve Durvasa Muni'nin hikayesi bu.
That's very, very nice story. Everybody, a lot of people have heard of it.
Çok güzel bir hikaye. Birçok kişi duymuştur bu hikayeyi.
But the essence of the story is what I'll speak about rather than telling the whole story.
Ama ben tüm hikayeyi anlatmak yerine o hikayenin özünün ne olduğundan bahsedeceğim.
The essence of the story is that Maharaj Ambarish was a great devotee of the Lord.
Hikayenin özü Maharaj Ambarish'in Tanrı'nın çok harika bir adamı olduğuydu.
And he was always engaged in Krishna's service.
Ve sürekli de Krishna'nın hizmetiyle meşguldü.
His mind was always engaged in thinking of Krishna.
Sürekli zihni Krishna'yı düşünmekle meşguldü.
His hands were always engaged in cleaning Krishna's temple.
Elleri sürekli Krishna'nın tapınağını temizlemekle meşguldü.
His eyes were always engaged in looking at the beautiful form of the deity in the temple.
Gözleri sürekli tapınaktaki Krishna'nın güzel formunu izlemek demek.
His legs were always engaged in walking to the temple.
Bacakları da her zaman tapınağa yürümekle meşguldü.
Everything, all his senses, his mind and his senses were absorbed in service to Krishna.
Tüm zihni ve duyuları Krishna hizmetine gark olmuştu.
At one time the sage Durvasa Muni came to Maharaj Ambarish's palace.
Bir defasında Durvasa Muni Maharaj Ambarish'in sarayına geldi.
As Maharaj Ambarish had been engaged in fasting, performing a fast of Vrata for a very long time.
Ve Maharaj Ambarish de çok uzun süreliğine bir oruç tutuyordu o zaman.
And Durvasa Muni came to his palace at a time when Maharaj Ambarish had to break his fast.
Ve Durvasa Muni'nin saraya geldiği vakitte Maharaj Ambarish'in orucunu bozma vakti.
But Durvasa Muni, before taking his food, he wanted to go and take bath.
Ama Durvasa Muni yemek yemeden önce gidip banyo yapmak istiyor.
And according to Vedic culture, the host should never honor anything before his guest.
Ve Vedic kültüre göre de ev sahibi asla misafirinden önce hiçbir şey onurlandırmıyor, yemiyor.
So Durvasa Muni arrived at the time when Maharaj Ambarish had to take a little something to break his fast, otherwise his fast would have been rendered useless.
Ve Durvasa Muni'nin saraya geldiği vakitte Maharaj Ambarish'i tam orucunu bozmak üzere bir şey yemesi gereken zaman, eğer çünkü onu yapmazsa bütün tuttuğu oruç boşa gidecek.
But Durvasa Muni was down at the river taking his bath, and he asked the Brahmins, "What should I do? I have to break my fast."
Durvasa Muni de nehirde yıkanıyor ve Brahmanlara da soruyor, ne yapmam lazım? Benim orucumu bozmam lazım.
So the Brahmins told him that if you take a little water, water is considered to be both fasting and not fasting.
Diyorlar ki biraz su iç, çünkü su içersen hem oruç tutuyorsun demektir, hem de tutmuyorsun demektir.
So just take a little water, you can break your fast this way.
Sadece biraz su iç, o zaman bu şekilde orucunu bozmuş olursun.
And when Durvasa Muni returned from taking his bath, he understood that Maharaj Ambarish had broken his fast.
Ve Durvasa Muni banyo yıkanmaktan döndüğü zaman saraya geldiğinde Maharaj Ambarish'in orucunu bozmuş olduğunu anlıyor.
And he became very angry.
Ve çok sinirleniyor.
What have you done?
Just, ne yaptın?
This is not proper etiquette.
Yani düzgün olan görgü kuralı bu değil.
I have to punish you for this.
Seni bunun için cezalandırmam lazım.
And he actually invoked the demon to destroy Maharaj Ambarish to punish him.
Ve onu cezalandırması için iblis çağırıyor.
Invoked the demon with a curse. What was the demon? Virabhadra? Fear personified. It was fear personified. Personification of Krishna's fear.
Krishna'nın korkusunun kişilik bulmuş hali olan bir iblisi çağırıyor, lanet ederek, lanetleyerek maalesef.
So Maharaj Ambarish, he was not disturbed.
Maharaj Ambarish rahatsızlık duymuyor bundan.
He was just like the kitten who sees the cat coming.
Aynı o kedinin, anne kedinin geldiğini gören yavrular gibi Maharaj.
He just did what was natural for him to do.
O sadece onun için yapması doğal olan şeyi yapmıştı.
He remembered Krishna.
Krishna'yı hatırladı.
And even though this fiery demon was about to attack him, he just remembered Krishna.
Ve hatta o alevler saçan ateşli iblis onu almak üzereyken tek yaptı, Krishna'yı hatırladı.
The Lord, witnessing all this, he immediately invoked his chakra, Sudarshan chakra.
Tüm bunlara tanıklık eden Tanrı da hemen Sudarshan çakrasını harekete geçirdi.
And the chakra appeared and destroyed the demon.
Ve o anda çakra belirip oradaki iblisi yok etti.
But then the chakra didn't stop there.
Ama çakra orada durmakta kalmadı.
The chakra started chasing Durvasa Muni.
Çakra o laneti koyan Durvasa Muni'ni kovalamaya başladı.
Now, the chakra is a very powerful weapon the Lord uses to destroy the demons.
Çakra Tanrı'nın iblisleri yok etmek için kullandığı çok güçlü bir silah.
And the chakra was very blazing hot.
Ve çakrada alev sıcak, aşırı sıcak.
Of course, Durvasa Muni, he had the ability to travel anywhere he liked.
Bu çakra çok yakıcı ama Durvasa Muni'nin istediği her yere seyahat edebilme yeteneği var.
And he could move quite fast.
Ve epey de hızlı hareket edebiliyor.
So Durvasa Muni, he began fleeing in fear.
Ve Durvasa Muni korku içinde kaçmaya başlıyor.
And the chakra was following.
Çakra da peşinden takip ediyor.
He's always staying just a little bit ahead of the chakra.
Ve bu durumda sadece hep çakradan biraz daha önde kalıyor Durvasa Muni.
So he decided to go to Lord Brahma and actually take shelter of Lord Brahma.
Ve Lord Brahma'ya gidip Lord Brahma'ya sığınmaya karar veriyor.
Lord Brahma, as we know, is the creator of the universe, of this universe.
Ve Lord Brahma bizim bildiğimiz üzere bu evrenin yaratıcısı.
But Lord Brahma's life is also temporary.
Ama Brahma'nın yaşamı da geçici.
And when Durvasa Muni requested Lord Brahma to please protect him from the Sudarshan Chakra, Brahma said, "What can I do? I can't do anything."
Ve Durvasa Muni gidip de Lord Brahma'dan kendisini Krishna Sudarshan Chakrasından korumasını istediğinde Brahma diyor ki, "Ben ne yapabilirim ki?"
And then Durvasa Muni said, "Okay, I'm not going to get anywhere here. I'm going to go to Lord Shiva."
And Durvasa Muni diyor ki, "Burada hiçbir yere varamayacağız. Ben en iyisi Shiva'ya gideyim."
He went to Lord Shiva and asked for his protection.
And Lord Shiva'ya gidip ona sığınıyor.
Lord Shiva also said, "I can't do anything. This was invoked by Vishnu, not by me."
Lord Shiva diyor ki, "Ben hiçbir şey yapamam. Bu çakra Vishnu tarafından çağrılmış. Bana ait bir şey değil."
So Durvasa Muni had the capacity even to travel to the residence of Lord Vishnu.
Ve Durvasa Muni'nin Lord Vishnu'nun ikametgahına kadar seyahat edebilme yeteneği vardı.
And he went to Lord Vishnu and he said, "Now, I understand. I can get shelter. Please give me protection."
Diyor ki, o zaman Durvasa Muni Lord Vishnu'ya geldiği zaman şimdi anlayabiliyorum. Hani ancak şu an sığınabileceğimi. Lütfen beni korun.
You invoke this chakra, certainly you can revoke it.
Bu çakrayı sen harekete geçirdin. Kesinlikle sen bunu geri döndürebilirsin.
And the Lord told Durvasa Muni, he said, "Actually, you know, I'm completely under the control of my devotee. I'm not at all independent."
Ve Tanrı Durvasa Muni'ye diyor ki, aslında bakacak olursam ben tamamıyla adanımın kontrolü altındayım. Yani bağımsız değilim.
What to speak of my devotee? Even those who are devotees of my devotees are also very dear to me.
Hatta adanımı bırak, ben adanımın da adanını olanları kontrolüm.
He says the devotee is always in my heart, and I'm always in the heart of my devotee.
Evet, dediği şey, ben daima adananlarımın kalbindeyim ve onlar da her zaman benim kalbimde.
The devotee never thinks of anyone but me.
Adanan asla benden başka hiç kimseyi düşünmüyor.
And I don't think of anyone but my devotee.
Ben de adanımdan başka hiç kimseyi düşünmüyorum.
So Durvasa Muni actually came before the Lord and said, "Wait a minute. I've come to you, the Supreme Lord. If I can't get shelter from you, where do I go?"
Durvasa Muni Tanrı'nın kendisinin önüne geliyor ve diyor ki, "Dur bir dakika. Eğer ben sana sığınamayacaksam, nereye gideceğim sığınmak
için?" Somebody comes to you for protection, and you don't give protection. Where do I go?
Eğer biri sığınmak için sana geliyorsa ve sen onları korumuyorsan, ben nereye gideyim?
Don't you have a heart?
Hiç kalpsiz misin?
Look at me.
Bir halime bak.
I'm suffering, I'm surrendering to you. Where's your heart?
Izdırap çekiyorum ve sana teslim oluyorum. Senin kalbin nerede?
Can't you think of me and see how much suffering I'm in?
Beni düşünemiyor musun? Ve ne kadar nasıl bir ızdırap içinde olduğumu görmüyor musun?
And then Krishna explained to Durvasa Muni.
Ve daha sonra Vishnu'da Durvasa Muni'ye şöyle açıklıyor.
He explained the essence of these verses I just quoted.
Az önce alıntıladığım dizenin özünü açıklıyor Durvasa Muni'ye Krishna.
The essence of these verses I just quoted is what this Lord is saying.
Bu alıntıladığım dizenin özü Tanrı'nın ne söylediği?
He says the devotee is somebody who is very dear to me.
Adanan Benim için çok değerli olan biri diyor.
Because he takes me into his heart and he always serves me so nicely.
Çünkü beni sürekli kalbine yerleştiriyor ve çok güzel bir şekilde her zaman bana hizmet ediyor.
And because I'm a person and he serves me so nicely, I want to give him something in return.
Ve ben bir şahıs olduğum için, o bana bu kadar güzel hizmet ettiği için ben de karşılığında bir şey vermek istiyorum.
But when I go to my devotee and say, let me give you something in return.
Ama danılma gidip de sana bunun karşılığında bir şey vereyim dediğim zaman,
my devotee says, oh, I don't want anything in return for service to you.
Adananım diyor ki, ben sana olan hizmetimin karşılığında senden hiçbir şey istemiyorum ki.
I just want to serve you.
Ben sadece sana hizmet etmek istiyorum.
So my devotee is always thinking like that. I said, no, please, let me. I can give you anything. I can give you a kingdom.
Benim adananlarım sürekli böyle düşünüyor. Ama ben size lütfen bir şey verebilirim, bir krallık verebilirim.
I can give you a palace. I can give you something, please, let me give you.
Saray verebilirim, bir şey verebilirim. Lütfen vermeme izin ver.
But the devotee says always, oh, I'm not serving you because I want something in return.
Ama adamın sürekli söylediği şey, ben sana karşılığında bir şey beklediğim için hizmet etmiyorum ki.
I'm serving you because I want to please you.
Ben sana hizmet ediyorum çünkü seni memnun etmek istiyorum.
If I'm serving you because I want something in return, that's not service, that's business.
Eğer ben karşılığında bir şey almak için sana hizmet ediyor olacaksam, bu hizmet değil ki, bu ticaret.
I'm not a merchant coming to you for, to do some business. I want to serve.
Ben hani başka bir tüccar mıyım? Hani seninle iş yapmak için sana gelen. Ben hizmet etmek istiyorum.
So the Lord tells Durvasamuni, what can I give my devotee? Every time I ask him for something, he doesn't want.
Ve Tanrı da Durvasamuni diyor ki, ben adamıma ne verebilirim ki? Ne zaman sorsam hiçbir şey istemiyor.
He doesn't want wealth. If I give it to him, he won't be happy.
Zenginlik versem istemiyor. Versem mutlu olmayacak.
But I have to give him something.
Ama bir şey vermek zorundayım.
Because he's taken me within his heart.
Çünkü hani beni kalbine koymuş.
And served me so selflessly.
Ve bana o kadar benlik özgeci bir şekilde hizmet ediyor.
I give him the most valuable thing I have.
Ben de ona sahip olduğum en değerli şeyi veririm.
I give him my heart.
Ben de ona kalbimi veririm.
You're asking me, where's my heart?
Sen bana kalbin nerede yok mu diye soruyorsun.
I'm telling you I don't have a heart.
Ben de sana olmadığını söylüyorum.
Maharaj Ambarish has my heart.
Ama Maharaj Ambarish da benim kalbim. O çaldı.
You're asking me to think of you.
Sen benden seni düşünmemi istiyorsun.
But I'm always thinking of my devotees.
Ama ben sürekli adananlarımı düşünüyorum.
So Maharaj Ambarish has my mind too.
O yüzden Maharaj Ambarish benim zihnimi de aldı. Aklımı da aldı.
You want my mind?
Aklımı da mı istiyorsun?
You want my heart?
Kalbimi mi istiyorsun?
You gotta go to Maharaj Ambarish.
O zaman Maharaj Ambarish'e gitmek zorundasın.
He has both.
Her ikisi de onda var.
I gave them to him.
Ona verdim.
So this is how the Lord deals with his devotees.
Tanrı'nın adananlarıyla nasıl ilgilendiği böyle
olur. He gives the most valuable thing he has in his treasure house.
O hazinesinde olan en değerli şeyi veriyor.
He gives himself.
Kendine.
Nothing more valuable. When you have Krishna, you have everything.
Daha da değerli bir şey yok bunda. Krishna varsa her şeyiniz var demek.
There's no question of feeling enslaved.
Asla hani kölelik hissetmek söz konusu bile değil.
Surrendered to a hard taskmaster.
Ya da hani sizi çok zor görevlere koşan bir efendiye teslim olmak yok.
This is the most attractive quality of Krishna.
Bu Krishna'nın en çekici niteliklerinden bir tanesi.
Sometimes people think God is just simply some, you know, big controller in the sky.
Hey, insanlar bazen düşünüyor ki Tanrı en büyük idareci.
His position of godhood is in relationship to this world.
Gökyüzündeki ve onun tanrılığının bu dünya ile ilişkili olduğunu zannediyorlar.
That he's great because he created this world.
O çok büyük çünkü bu dünyayı yarattı.
He's great because he controls this world.
O büyük çünkü tüm bu dünyaya hükmediyor diye.
He's great because he can destroy this world with a breath.
çok büyük çünkü bir nefesiyle bu dünyayı yok edebilir diye düşünüyorum.
He's great because he owns the whole world.
Büyük çünkü bütün dünyaya sahip.
But that's not his greatness.
Ama onun büyüklüğü bu değil.
That's only a small fraction of his greatness.
Bu sadece onun büyüklüğünün çok küçük bir bölümü.
What makes him great?
Onu büyük yapan şey?
Is that even though he is the controller of the material worlds?
Maddi dünyanın idarecisi olduğu halde.
Even though he is the maintainer of the material world.
Maddi dünyayı idame ettiren olduğu halde.
The proprietor of all of the material worlds.
Tüm maddi dünyaların sahibi olduğu halde.
The source of everything material and spiritual.
Maddi ve spiritüel her şeyin kaynağı olduğu halde.
He's controlled by the love of his devotees.
Adana'nın aşkı tarafından kontrol ediliyor.
That makes him great.
Onu büyük yapan şey bu.
He allows himself to be controlled by his devotees' love.
Kendisinin adananın aşkı tarafından kontrol edilmesine müsaade ediyor.
And he becomes subordinate to the desires of his devotees.
Ve adananların adananın arzularına boyun eğiyor.
That is how great he is.
Onun büyüklüğü bu.
That even though he's great in relationship to this world.
Bu dünyaya kıyasla ne kadar büyük olsa da.
That's only a small fraction of Krishna's greatness.
Onun büyüklüğünün bu sadece küçük bir bölümü.
He likes serving his devotees.
O adamlarına hizmet etmeyi seviyor.
He likes it so much that that's what he does.
O kadar seviyor ki yaptığı şey bu.
Does what he likes to do.
Sevdiği şeyi yapıyor.
Krishna doesn't have anything he has to do.
Krishna'nın yapmak zorunda olduğu hiçbir şey yok.
That's what it means to be God.
Tanrı olmak bu demek oluyor.
He doesn't have to do anything.
Hiçbir şey yapmak zorunda değil.
What do you mean he doesn't have to? I have to do everything. I have to do so much. Why shouldn't he do?
Nasıl hiçbir şey yapmak zorunda değil? Ben birçok şey yapmak zorundayım. O neden yapmasın ki?
I have to go to work. I have to take care of my kids, my family.
Çalışmak zorundayım.
He should too. How does he get away with doing nothing?
Aileme çocuklarıma bakmak zorundayım. O nasıl oluyor da hiçbir şey yapmadan paçayı sıyırıyor?
Krishna doesn't have to do anything.
Ama Krishna hiçbir şey yapmak zorunda değil.
If you didn't have to do anything, what would you do?
Eğer siz hiçbir şey yapmak zorunda olmasaydınız, ne yapardınız?
Very easy. I'm sure I know the answer to everybody's answer to that question.
Çok kolay. Ben eminim herkesin bu soruya cevabının ne olduğunu biliyorum.
If you didn't have anything you had to do, you would do what you want to do.
Eğer yapmak zorunda olduğunuz hiçbir şey olmasaydı, yapmak istediğiniz şeyleri yapıyordunuz.
Wouldn't you?
Öyle
don't you all have little lists of things you want to do when you get the time to do it?
Hepinizin yapmak için vakit bulduğunuzda yapacağınız şeylerin bir listesi yok mu sizde?
And you're waiting for the day. I know it will come someday. I'll get to do what I want to do.
Ve o günü bekliyorsunuz, evet. Bir gün o gün gelecek ve yapmak istediğim şeyleri yapabileceğim.
I just got to get all these things I have to do out of the way.
Sadece o zamana kadar bütün yapmak zorunda olduğum şeyleri engelleri ortadan kaldırmam.
Krishna doesn't have anything he has to do. He's got nothing in the way.
Ama Krishna'nın yapmak zorunda olduğunun önüne çıkan hiçbir şey yok.
He's got all the things that he wants to do.
O sadece yapmak istediği bütün her şeye sahip.
What does he want to do?
Ne yapmak istiyor?
What does he like doing?
Ne yapmayı seviyor?
What does he do eternally?
Ebedi ya yaptığı ne?
He's always with his devotees.
Sürekli adananlarıyla birlikte.
He's always satisfying the innermost desires of his devotees.
Sürekli adananlarının hem içteki arzularını yerine getiriyor.
Not because he has to do it.
Yapmak zorunda olduğu için değil.
That's how he enjoys.
Onun zevk alma şekli.
That's how he gets his pleasure.
Onun hani keyif aldığı şey bu.
He doesn't get pleasure from creating material worlds.
Maddi dünyalar yaratmaktan zevk almıyor.
That's not his highest pleasure.
Onun en büyük keyfi değil.
He has so many devotees who'll take care of that for him. Why does he have to do that for?
Bunu onun için yapabilecek bir sürü adamını var. O yüzden hani neden umursasın ki?
He's got Lord Brahma in every universe who creates the universes.
Evrenler yaratan Brahmalar var onun için.
He's got millions of demigods to take care of everything.
Her şeyin icabına bakan milyonlarca yarı tanrı var.
Doesn't have to get involved.
Hiç bunlara karışması gerekmiyor.
He enjoys.
Sadece keyfine sürüyor.
So sometimes we think, what do we do when we surrender?
Bazen düşünüyoruz, teslim olduğumuzda ne yapıyoruz?
What does it mean to serve Krishna?
Krishna'ya hizmet etmek ne anlama gelir?
When we selflessly serve Krishna.
Yani benlikten uzak bir şekilde Krishna'ya hizmet etmek istiyorum.
We get Krishna's attention.
O zaman Krishna'nın ilgisini çekiyor.
And even if we can't selflessly serve Krishna.
Ve eğer bu benlikten uzak bir şekilde Krishna'ya hizmet edemiyorsak bile.
Lord Vishnu told Durvasamuni.
Lord Vishnu Durvasamuni'ye dedi ki.
I'm always under the control of my devotee. I'm never independent.
Ben daima adanımın kontrolü altındayım. Asla bağımsız değilim.
What to speak of my devotees?
Adananlarımı bir yana bırak.
Even those who are devotees of my devotees are very dear to me.
Adananlarımın da adananları benim için çok değerli.
So, even though we may not be a devotee.
Belki adanan bile olmayabiliriz.
Even though we may not be able to selflessly serve Krishna.
Ya da hani o bencillikten uzak bir şekilde Krishna'ya hizmet etmediğimiz halde.
Krishna says it's okay.
Krishna'nın
söylediği
serve my
devotee.
Problem yok. O zaman benim adanıma
hizmet.
Çünkü benim adananlarım, adanım da benim için çok değerli.
This is how you get my attention.
Benim ilgimi çekmenin yolu bu.
Could wave your hands, wave Krishna. Please recognize me.
Ellerimizi sallayıp Krishna lütfen beni gör.
Krishna is always thinking of his devotees.
Ama Krishna sürekli adananlarını düşünüyor.
He says, devotees are always in my heart. I'm always in the heart of my devotees.
Çünkü ben sürekli adananlarımın kalbindeyim. Adananlarım da benim kalbimde.
Devotees are always thinking of me and I'm always thinking of them.
Adananlar sürekli beni düşünüyor. Ben de sürekli adananları düşünüyorum.
Don't you think that Krishna is always thinking of his devotees? If you do something for his devotee, you'll get Krishna's attention.
O zaman düşünmüyor musunuz? Eğer Krishna'nın adananları için bir şey yaparsanız, Krishna'nın dikkatini çekeceksiniz.
How can you not get Krishna's attention if you do something for his devotee?
Eğer onun adananı için bir şey yaparsanız, nasıl olur da Krishna'nın dikkatini çekmezsiniz ki?
Immediately you'll get his attention. You don't have to go to Krishna. Just go to his devotee.
Anında Krishna'nın dikkatini çekiyorsunuz. Krishna'ya gitmeniz gerekmiyor. Sadece onun adananına gitmeniz yeterli.
Krishna becomes very pleased.
Krishna çok memnun oluyor.
So, we have to know something about Krishna.
Krishna hakkında bir şeyler bilmemiz gerekiyor.
And when we know something about Krishna, and we understand Krishna's identity beyond this world.
Ve Krishna hakkında bir şeyler bildiğimizde ve onun kimliğinin bu dünyanın ötesinde olduğunu.
And how dear Krishna's devotees are to him.
Ve Krishna'nın adananlarının onun için ne kadar değerli olduğunu.
And how those who give everything to Krishna are so satisfied they never think of anything for themselves.
Ve her şeyini Krishna'ya vermiş olanların ne kadar kendi içlerinde tatmin olduklarını.
They're so satisfied because Krishna's the reservoir of pleasure.
Onlar sürekli tatminiyet duyuyorlar çünkü bütün zevklerin kaynağı Krishna.
Krishna's Akhila Rasamrita Murti. He's the form of all relationships.
Krishna bütün ilişkilerin şekli.
He can satisfy everyone's desires.
Herkesin arzularını yerine getirebilir.
Much better than we can try to satisfy them ourselves.
Bizim kendi başımıza çabaladığımızdan çok daha iyi bir şekilde.
When we actually establish that connection with Krishna.
Biz gerçekten Krishna ile böyle bir bağlantı kurduğumuz zaman
simply by hearing,
sadece duyarak,
simply by talking about him,
sadece Krishna hakkında konuşarak.
I was just reading a verse in the Srimad Bhagavatam.
Srimad Bhagavatam'dan hemen bir dizi okuyordum.
That pure devotional service is so spiritually potent.
Saf adanmışlık hizmeti manevi olarak o kadar kudretli ki.
That simply by hearing about such transcendental service.
Sadece böylesi aşkın bir hizmet hakkını duymakla. Yeah.
Simply by chanting about it in response.
Sadece karşılığında bunu zikretmekle.
Simply by meditating on it.
Sadece bunun üzerine medite olmakla.
Simply by respectfully and faithfully accepting it.
ve saygıyla ve inançla onu kabul ederek.
And simply by praising the service rendered by others.
Sadece başkaları tarafından sunulan hizmetleri saygı göstermekle.
Even a person who hates the demigods and all other living beings in the whole universe.
Yer tanrılardan ve tüm evrendeki bütün canlı varlıklardan nefret eden bir kişi bile
can immediately be purified.
Anında arınabilir.
Just by hearing.
Sadece duyarak.
Just by hearing about Krishna's devotees.
Sadece Krishna'nın adamları altını duymakla.
By talking about him.
Onun hakkında konuşmakla.
Meditating on it.
Onun üzerine düşünmekle.
Faithfully accepting it, even though I don't have it yet.
Henüz bende olmadığı halde inançla kabul etmekle.
But I'm faithfully accepting something very wonderful I'd like to have.
Ama sahip olmak istediğim çok harika bir şey var diye bunu inançla kabul ederek.
And very respectful to it.
Ve ona karşı büyük bir saygıyla.
Yeah. Really, one could become purified.
Anında kişi arınabilir.
These are the teachings of Krishna to Arjuna in Bhagavad Gita.
Bunlar Krishna'nın Bhagavad Gita'daki Arjuna'ya öğretileri.
This is the message that Krishna, Srila Prabhupada, had come to give all of us.
Bu da Krishna'nın, Srila Prabhupada'nın hepimize vermek için geldiği mesaj.
So that we can cultivate the desire to remember Krishna.
O halde biz Krishna'yı hatırlamak için bir arzu beslemeliyiz.
It's not very easy.
Çok kolay değil.
But it becomes easier.
Ama daha da kolaylaşıyor.
If we just faithfully give our ears to hearing God.
Eğer sadece inançlı bir şekilde kulağımızı duymaya verecek olursak.
And then repeat what we heard.
Ondan sonra da ne duydursak tekrar edeceğiz.
Tell others about Krishna.
Başkalarına Krishna'dan bahsedecek.
Krishna says, "For one who tells others about me, devotional service is guaranteed."
Krishna diyor ki, benden başkalarına bahseden kişi için adanmışlık hizmeti garantidir.
And at the end, he comes back to me.
Sonunda bana gelir.
No servant in this world more dear than me.
Bana bundan daha değerli olan başka bir hizmetkar daha yoktur
dünyada. Never be anyone who's more dear.
Ve asla da ondan daha değerli biri olmayacaktır.
Spiritual life is not very difficult.
Ruhsal hayat çok zor değil.
Whatever position of life we're in.
Hayatın hangi konumunda olursak olalım.
Whether we're householders, brahmacharis.
Aile reisi de olsak, brahmacari de olsak.
Sanyasis.
Sanyasi de olsak.
Businessman.
İş adamı.
Doesn't make any difference.
Hiç fark etmez.
Whatever status of life we're in.
Hayatın hangi statüsünde olursak olalım.
Just find the time to increase our attachment to Krishna.
Sadece Krishna'ya olan bağlılığınızı arttıracak bir zaman bulun.
And become a yogi.
Bir yogi olun.
This is yoga.
Bu yoga.
Because that's what sannyas yoga is all about.
Çünkü sannyas yogası sadece bundan ibaret.
That's what Srila Prabhupada is explaining in this section about sannyas yoga.
Bu yüzden Srila Prabhupada bu bölümde sannyas yogayı açıklıyor.
This is real renunciation.
Gerçek feragat bu.
To utilize the human form of life for increasing one's attachment to Krishna.
İnsan yaşamından Krishna'ya olan bağlılığımızı arttırmak için faydalanmak.
Anyone who maintains the human body for hearing and chanting about Krishna definitely has a good reason to do so.
Krishna'yı duymak ve onu zikretmek için maddi bedenine bakan, koruyan kim varsa evet, gerçekten onun bunu yapmak için iyi bir nedeni var.
Because that's what gives body life.
Çünkü bedene hayat veren şey bu.
But if the body doesn't have that life,
ama bedenin o hayatı yoksa
it's like a bellows in a blacksmith shop.
Bu sadece bir demircideki ne gibi? The bellows?
Bellows in a blacksmith shop.
What is a bellow? Blacksmith. Okay.
It reads. But there's no life.
Sadece o havadan ibaret ama hiç can yok, hayat yok.
So, Practice sannyas yoga.
Öyleyse sannyas yogasını pratik edin.
It's not very difficult.
Çok zor değil.
You don't have to be very austere.
Çok çok çetin olmanızı gerektirmiyor.
Perform severe austerity.
Çok zor güçlükler gerçekleştirmeniz gerekmiyor.
Simply practice by increasing one's attachment to Krishna.
Sadece Krishna kişinin bağlılığını arttırmasıyla pratik ediliyor.
Simply means hearing and speaking.
Sadece duymak, konuşmak ve zikretmek anlamına geliyor.
And in this connection, I wanted to say a few words also.
Bu bağlamda birkaç kelime de söylemek istiyorum.
That the devotees are planning a wonderful 5-day festival.
Adananlar 5 günlük harika bir festival planlıyorlar.
A continuous, all day, every day, 5 days.
Devamlı, her gün, 5 gün boyunca sürecek olan.
It's a real good injection, spiritual injection.
Gerçekten iyi bir spiritüel enjeksiyon olacak mı?
You do it for 5 continuous days and you'll be able to think, wait a minute. Why haven't I been doing more of this before?
5 gün boyunca bu enjeksiyonlardan yapınca diyeceksiniz, aa ben neden daha önce bunlardan yaptırmadım?
We have a festival in Ukraine.
Ukrayna'da bir festivalimiz var.
Although we didn't have one last year because of the war.
Her ne kadar geçen sene savaş sebebiyle yapmadıysak da.
But with the year before there were 12,000 devotees.
Ondan önceki sene 12.000 adanan vardı festivalde.
First 7 continuous days.
İlk 7 sürekli gün boyunca.
Chanting in the morning.
Sabahtan Hare Krishna söylüyoruz.
Classes all during the day by about 20 different speakers.
Gün boyunca 20 farklı konuşmacı tarafından dersler oluyor.
Kirtan at night.
Gece kirtan.
For 4 continuous hours.
4 kesintisiz saat boyunca süren.
And everybody just comes, they bring their family, they plan the whole year for this festival.
Herkes ailesini tutup getiriyor. Bütün yıl bu festivalin planını yapıyor.
Some of them even have to work the whole year to get up enough money just to go for, get a ticket for come to the festival.
Bazıları sadece festivale gelebilmek için bilet alabilsin diye bütün sene bunun için çalışıyorlar.
But anyways, the festival is organized in such a way that anybody can come even if they don't have sufficient money to pay for the festival.
Ama festival öyle bir şekilde organize ediliyor ki hani festivale gelecek yeterli parası olmayanlar bile katılabiliyor.
It's a spiritual injection. So the devotees are organizing a 5-day festival.
Dolayısıyla burada da adımlananlar 5 günlük bir festival plan organize ediyorlar.
And you should help put the dates in your calendar.
Takvime günlerinizi yazmalısınız günlerine.
Shri Ramaraj will be here. And many devotees from Hungary are coming.
Shri Ramaraj burada olacak. Macaristan'dan bir sürü adaman geliyor olacak.
There's going to be others. What other things are going to be there besides the kirtan classes, cooking
classes,
music classes,
dance classes.
Müzik dersleri, dans dersleri, diğer festivaller
yanında. It's a good opportunity to increase your attachment to Krishna.
Krishna'ya
good dose.
Krishna'ya olan bağlılığınızı iyi bir dozda arttırmanın için iyi bir
fırsat. So, anyways, I just wanted to mention that also encourage all of you to take part.
Bundan da bahsetmek istedim. Hani hepinizin katılması.
And we have one other thing we have to do before we end.
Bir şey daha yapmamız gerekiyor.
Bhaktin Asli is taking initiation tonight.
Arigo!
Arigo! Bhaktin Asli bugün inisiyatı.
We're not going to have a fire sacrifice because it's going to be one of the festival.
Ateş ada yapmayacağız. Bu festivallerden birinde gerçekleştirilecek.
So she'll sit on the fire sacrifice at that time.
O zaman ateş önünde oturacak.
But today I'm going to ask her to take her vows.
Ama bugün ondan yeminlerini tutmasını, yemin etmesini isteyeceğim.
I'm not going to ask her if she remembers what the vows are. Sometimes people think that's what I'm doing. I'm asking, do you remember what the four principles are?
Bazen benim o dört prensibin ne olduğunu hatırlıyor musun diye sorduğumu zannediyorlar.
It's more than that.
Bundan daha fazlası var.
That she'll be taking her vows.
Ben bugün yeminlerini edecek.
And it's a very important day for Bhaktin Asli, so I ask all of you who are present to please give her your blessings.
Bugün Bhaktin Asli için çok önemli bir gün. O yüzden lütfen hepinizden ona takdislerinizi sunmanızı istiyorum.
That she'll always be able to stay in the association of devotees.
Ki her zaman adananların birlikteliğinde olabilsin.
She'll always be able to take shelter in chanting Hare Krishna, which is the vows that she's taking today.
Bugün tutacağı yemin olan her zaman Hare Krishna'yı söyleme ve sığınabilmesine için takdisleri sunacaktır.
So there's a lot I could say about initiation, but I've already spoken a lot.
İnisiyasyonla ilgili söyleyebileceğim çok şey var ama epeyce zaten konuştum.
But it's a very important day in the devotee's life.
Ama bir adamın hayatında çok önemli bir gün.
Srila Prabhupada used to say that initiation means it's the beginning, it's not the end.
Srila Prabhupada inisiyasyonun başlangıç olduğunu söylüyordu. Son değil.
Sometimes people think, oh, if I can only, it's the end.
Bazen insanlar düşünüyor, ah bir yapabilsem her şey bitecek.
And then once I got it, then I got my ticket back to God.
Bir kez oldum, bunu yaptım ve tanrılığa geri dönüş biletim hazır.
But we spoke about that also.
Ama bunun hakkında da konuştum.
It's not a ticket back to God, it's simple.
Sadece tanrılığa geri dönüş bileti değil bu basitçe.
One has to practice remembering Krishna.
Kişinin Krishna'yı hatırlamayı pratik etmesi.
So initiation is actually the beginning.
O yüzden inisiyasyon aslında başlangıç.
It's the time when the devotee actually breaks his connection with the bodily concept of life.
Aslında adananın bedensel yaşamla olan ilişkisini koparması.
And from this day on, I will always stay connected to Krishna by chanting His holy names. This is my lifeline.
Ve bugünden itibaren de ben sürekli onun kutsal isimlerini zikrederek Krishna'ya bağlı kalacağım. Bu benim hayatım.
And I'll never give up chanting.
Asla vazgeçmeyeceğim.
That's what initiation is.
İnisiyasyon bu demek oluyor.
Are you ready to take your vows?
Yes.
I just thought I would check. So what vows are you taking today?
I promise I vow to chant 16 rounds minimum daily.
Her gün en az 16 tur zikredeceğime emin ediyorum.
Read Srila Prabhupada's books daily.
Her gün Srila Prabhupada'nın kitabını okuyacağıma söz veriyorum.
And serve you eternally.
Ve sana ebedi olarak hizmet edeceğim.
What other vows you take?
I vow not to eat meat.
Et yemeyeceğim, söz veriyorum.
And no intoxication, no gambling.
Uyuşturucu madde kullanmayacağım.
No illicit sex.
Kumar oynamayacağım ve evlilik dışı kurumsal hayatta.
So on behalf of Srila Prabhupada and Guru Parampara, I'm accepting you today as my initiated disciple.
Srila Prabhupada ve Guru Parampara adına bugün seni öğrencim olarak kabul ediyorum.
And I'm giving you a new spiritual name.
Sana yeni bir isim veriyorum, spiritual isim.
It's a very beautiful name, I think. It's a name which talks about love for Krishna
sevgisinden bahseden bir isim.
And how Krishna's love for Krishna is completely pure, uncontaminated, spotless.
Krishna'ya duyulan sevginin nasıl saf olduğundan, kirlenmemiş olduğundan.
That's the nature of real love as we're talking about tonight.
Bu bizim bugün bahsettiğimiz gerçek sevginin doğasıdır.
Real love is not contaminated by any imperfections.
Gerçek olan sevgi hiçbir mükemmel olmayan şey tarafından kirletilmemiş.
It simply consists of the pure, unalloyed, unmixed desire to please Krishna.
Bu hiçbir şey tarafından koşulamamış olan ve hiç değişmeyen Krishna memnuniyetini arasındır.
So you're trying to think what it is? Your name is Amala Prema, maybe that's it.
Hari!
Amala Prema. Amala
Prema.
Amala means pure.
Amala, saf anlamına geliyor.
It actually means spotless.
Aslında lekesiz anlamına geliyor.
Prema means Krishna, love for Krishna.
Prema'nın anlamı da Krishna'ya duyulan aşk ve sevgi.
Okay.
Ishwari Sriranjan Swami Maharaj ki
Jai!
Amala Prema Mataji ki
Jai!
Vitai Gaur Premanand
Hari Jai!